Evet arkadaşlar, kısa tanıtımdan sonra tabii İstanbul'da görev yapmanın ve İstanbul'da yaşamanın zorlukları ve güzellikleri de mevcut. İstanbul dünyanın merkezi, kültürel anlamda, siyasal anlamda, ekonomik anlamda baktığınız zaman dünyanın merkezi konumunda bir yer. Sizler de İstanbul'da bulunmaktan dolayı böyle bir şansınız, böyle bir nasibiniz var. Tabii bunun ayrıca sorumlulukları da olacak. Böyle bir sorumluluğunuz da var. İstanbul tarih boyunca medeniyet anlamında değişik medeniyetler, Bizans, Roma ve Osmanlı medeniyetleri kurulmuş ve bu medeniyetler ve medeniyetleri kuran devletler de dünyaya hakim olmuşlar. Bakıyorsunuz Bizans, eğer bir Bizans medeniyeti kurduysa İstanbul'da kurmuş ve dünyaya hakim olmuş. Roma İmparatorluğu'na bakıyorsunuz, aynı şekilde Roma İmparatorluğu'nu kurmuş ve Roma medeniyetiyle dünyaya hakim olmuş. Osmanlı da aynı şekilde bir Osmanlı medeniyetiyle dünyaya hakim olmuş. Tabii buradan Osmanlı medeniyetinden önce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde İstanbul'un fethedilmesiyle ilgili, İstanbul'un hedef gösterilmesiyle ilgili inceliği de buradan çok daha iyi anlayabiliyoruz. İstanbul'un fethedilmesini, İstanbul'u fetheden komutanı ne güzel komutan, İstanbul'u fetheden askerin de ne güzel asker olduğunu müjdelemiş ve bütün İslam tarihi boyunca da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da İstanbul'un fethedilmesiyle ilgili ciddi bir mücadele yapılmış. 1453'te de İstanbul fethedilmiş ve İstanbul'da bir medeniyet kurulmuş. Osmanlı medeniyeti. Ve böylece de İslam tüm dünyaya hakim olmuş. Aslında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği bu hedef, bu sünnet normalde 1453'te gerçekleşti, bitti dememiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetleri ve hadislerinin zaman ve mekanla sınırlamamız anlamına da gelebilir. Bu da bizi çok büyük bir yanılgıya götürür diye düşünüyoruz. İstanbul'daki yöneticiler olarak bizim sorumluluğumuz ve sünnetleri yerine getirmedeki mesuliyetimiz hala devam ediyor. İstanbul'un fethedilmesiyle ilgili ve İstanbul'un fethinin devamıyla ilgili İstanbul'daki yöneticiler ve İstanbul'da yaşayan herkes bu hadis ve bu sünnet nezdinde sorumlu ve görevli. Onun için hala biz bu sünneti yerine getirmek için İstanbul'da yaşayan yöneticiler olarak, İstanbul'da yaşayan insanlar olarak ve bu konudaki medeniyet oluşturma görevini üstlenen insanlar olarak böyle bir sorumluluğumuz var. Onun için sizlerin de İstanbul'da olmanızdan dolayı böyle bir medeniyeti oluşturma konusunda, İslam medeniyetini oluşturma konusunda ve dünyaya tekrar hakim olma konusunda ve bu sünneti yerine getirme konusunda hala sorumluluğumuz devam ediyor. Hadis-i şerifi şöyle de belki değerlendirebiliriz. İstanbul fethedildi ama İstanbul'u fetheden komutan ne kötü komutan, İstanbul'u fetheden asker ne kötü asker bakış açısına baktığımız zaman İstanbul'da kurulan bu İslam medeniyetini kaybetmek de aynı şekilde yöneticiler ve İstanbul'da yaşayanlar için yeterli ve gerekli bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Tabii bunu daha önce İstanbul'a gelip gittiğimiz zaman belki şu Sultanahmet Meydanı'nı veya Sultanahmet Bölgesi'ni gördüğümüzde bir İslam medeniyetinin nasıl olması gerektiğini görüyorsunuz. İstanbul'da İslam merkezli, cami merkezli, parkıyla, sosyal alanıyla, o zamanki hanıyla, hamamıyla, kamu kurumlarıyla, ticaret merkeziyle, medresesiyle, her şeyiyle sosyal anlamda, kültürel anlamda, ekonomik anlamda baktığınız zaman bütün insan hayatının, yaşamının merkezi olur. Ve böyle bir merkez oluşturulmuş. Ve diğer Selahaddin camileri anlamında da baktığınız zaman her mahalle oluşurken bir İslam merkezli yönetim ve İslam merkezli bir düşünce. Tabii bu Osmanlı'nın anlayışında Mekke merkezli, Kabe merkezli bir düşünceye doğru gidiş ve sonuçta da Rabbine, Allah-u Teala'yı ve dinimizi merkeze koyan bir anlayış söz konusu. Onun için yöneticiler olarak, onun için sorumlu, görevli olarak hangi alanda olursak olalım, bütün düşüncelerimizin İslam merkezli, din merkezli olması gerekiyor. Mimari yaparken o şekilde, eğitimi yaparken İslam merkezli düşünmek, binamızı yaparken İslami hayat tarzı orada nasıl yaşanacaksa o şekilde planlamak. Yönetici anlamında sisteminizi, programınızı, her şeyinizi İslami sisteme göre yapmanız. Örnek olarak, eğer bir vali yardımcısı, vali kaymakamken, cuma namazı vaktinde toplantı koymamamız gerekiyor. İnsanların namaz vakitlerini rahat bir şekilde kılabilecek şekilde kolaylaştırmamız, dizayn etmemiz gerekiyor. Eğitimci olarak, bütün eğitim boyunca İslami anlamda eğitim nasıl olur ve bu İslami anlamdaki düşünceyi nasıl geliştiririz? Belki o şekilde olması gerekiyor. Yani bütün alanlarda ne yaparsak, mimar olalım, mühendis olalım, hukukçu olalım, tamamında İslam merkezli, İslam anlayışlı bir düşünceyle olması gerekiyor. Tabii bu da İslam anlayışlı düşüncenin oluşabilmesi için de yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde bahsettiği gibi ilim öğrenmek kadın ve erkek bütün Müslümanlara farz. Onun için tabi bu biliyorsunuz imana dair, ibadete dair ve sosyal anlamdaki ihtiyaçlara dair ilimler ve bir de meslek anlamındaki hangi mesleği icra ediyorsanız o meslekle ilgili ilimlerin öğrenilmesi de farzdır. Şimdi bu ilimlerin tamamı öğrenildiğinde baktığınız zaman imana dair, ibadete ve muamelata dair, hayata dair, sosyal hayat, kültürel hayat, annenize, babanıza karşı sorumluluklarınız, çocuklarınıza karşı, çevrenize karşı sorumluluklarınız, buna benzer sosyal anlamdaki bütün ilimlerin öğrenilmesi de bu anlamda hepimize farz. İşimize dair işlerin öğrenilmesi yine iman ve İslam çerçevesinde işimizi daha iyi nasıl yapacaksak onun ilminin de öğrenilmesi gerekmektedir. Bu da bizim hayatımızı baştan sona imanımızı, ibadetimizi, sosyal hayatımızı ve işimizi Allah için, Allah'ın Rabbimizin yolunda ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun bir şekilde işlerimizi yapmamızı gerektiren bir durum. Şimdi yöneticilerle ilgili bu konuda da biliyorsunuz Muaz bin Cebel radıyallahu anh Yemen'e vali olarak atandığı zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle olan bir konuşması var. Orada şöyle diyor. Allah Resulü beni Yemen'e gönderirken şöyle dedi. Sana bir mesele sorulduğunda ne ile hükmedeceksin? Ben Allah'ın kitabındakilerle diye cevap verdim. Eğer Allah'ın kitabında bulamazsan ne ile hükmedeceksin dedi. Allah'ın Resulü'nün hükmettiğiyle dedim. Eğer onda da bulamazsan dediğinde kendi reyimle içtihad ederim diye cevap verdim. Şimdi burada baktığımız zaman yine İslami anlamda tamamen İslami kurallar öğrenilmiş, Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sünneti tamamen öğrenilmiş ve idarecilik anlamında yöneticilik yaparken de Kur'an'ın ve sünnetin ışığında işleri içtihatla çözme anlamında biz idareciler olarak bize böyle bir yol göstermiş, böyle bir yol çizmiş. Onun için yine konumuza gelecek olursak Allah'ın emirleri ve Peygamberimizin sünneti doğrultusunda İslam merkezli düşünceye sahip olabilmek için de Kur'an ve hadisi çok iyi bilmek ve bunları da çok iyi öğrenmek ve şartları, toplumun şartlarını, işimizin şartlarını bilerek Kur'an ve hadisi bu anlamdaki işimize uygulayabilmek. İslam biliyorsunuz bütün kurallarıyla toplumun insan hayatını tamamen belli bir standartlara bağlamış, tamamen standartlar belirlenmiş ve bu konuda da ibadet biraz önce yine bahsettiğimiz konuya dönecek olursak, iman, ibadet konuları, sosyal konular ve iş hayatımıza ilgin konuların tamamını düzenlemiş ve bunların standartlarını belirlemiş. Asıl yıllar itibariyle gördüğümüz eksiklikler ve belki düşünce anlamında düşüncemizi biraz bizi yanıltan ve sistem olarak da maalesef farklı bir İslam anlayışıyla yıllardır yanlış bir eğitim anlayışıyla yanlış bir yöntem ve sistem kuruldu. Şimdi burada şu söyleniyordu yıllardır, ibadetlerinizi yapın ama onun dışındaki diğer hayatınızı kapitalist sisteme göre, seküler sisteme göre düzenlemeniz gerekiyor. O ayrı, o ayrı şeklinde bir din anlayışı yıllardır öğretilmeye çalışıldı. Yani şu söylendi, dedi sizin namazınız, abdestinize kimse karışmıyor. Gidin caminize namazınızı kılın. Ama çıktıktan sonra ticaret yaparken işte faize bulaşabilirsiniz, şunu, bütün ne varsa kapitalist sistemi, bütün sistemlerini uygularsınız. Çünkü o ayrı, o ayrı. Ve Anadolu'daki anlayışta da hemen hemen hepiniz Anadolu'nun değişik yerlerinden geldiniz. Anadolu'da da böyle bir anlayış geliştirildi. Bu anlayışla tabii yanlış bir mantık, kapitalist bir mantıkla İslam'ı anlamaya, kapitalist bir mantıkla İslam'ı maalesef bize yaşatmaya başladılar. Ve sonuçta bütün işlerimizi, ibadetlerimizi bile yaparken hangi ibadetten ne kadar sevap alacağımızı, hangi ibadetten ne kadar kar elde edeceğimizi, İşte ne kadar ibadetleri yaptığımızda kar hesabı kapitalist mantıkla matematiksel olarak hepsini toplamaya başladık. Şu kadar oruç tutarsak şu kadar sevap, şu kadar namaz kılarsak şu kadar sevap. İşte bir de mübarek gecelerde hani kampanyalar düzenlenir gibi, işte kampanyalarda bir yakalarsak, Kadir gecesini bir yakaladığımız zaman bütün günahlarımız affolacak. Böyle bir bonus, böyle bir kapitalist mantık anlayışıyla İslam'ı maalesef yaşam hale geldik. Yani artık İslam'ı bile maalesef kapitalist bir mantıkla yaşatır hale ve öyle bir düşünür hale getirdiler. Bu sadece bizim İslami yaşantımızda değil, bütün yönetim anlayışımızda da, eğitim anlayışımızda da, sosyal alandaki bütün anlayışımızda da böyle bir düşünce yapısını bizlerde hakim kılmaya çalıştılar. Onun için her alanda kesinlikle kapitalist mantığın dışında İslami mantıkla düşünüp yapacaklarımızı Allah için yapmak. Yöneticiliğimizde de yine aynı şekilde Allah için yapmak. Şimdi zaman zaman kaymakamlık yaparken bir şeyler yapıyorsunuz. Tabii şu düşünceyle Allah rızası için yapıyoruz diye yapıyoruz. Ve karşılığında da insanlarda Allah razı olsun sözünü bekliyorsunuz. Şimdi birisi söylüyor, birisi söylemiyor. Zaman içerisinde söyleyeni seviyorsunuz, Allah razı olsun diyeni seviyorsunuz. Allah razı olsun demediyse o insana karşı içinizde bir buz başlıyor. Demek ki zaman içerisinde şunu gördüm. Dedim ki o zaman biz işlerimizi yaparken Allah rızasının ötesinde yapmamız gerekiyor. Allah için. Yani Allah razı olacaktı, olmayacaktı, o bizim meselemiz değil. Biz işimizi yapalım, ondan sonrası sefere çıkalım, zafer Allah'ın takdiridir inancıyla. Biz işimizi, görevimizi yapacağız. Ondan sonrası Allah razı olsun deyip dememesi kişilerin, benim için demek ki çok önemli değilmiş. Yıllardır yine bunu kapitalist mantıkla, yine orada bir kapitalist düşünce sistemiyle böyle bir Allah'ın rızasını bile kapitalist düşünceyle, kapitalist mantıkla değerlendir hale gelmişiz. Tabii bu düşüncelerimize ulaşmak için belli bir sene, belli bir belki şey gerekiyor. Geçen yine üniversitede okuyan oğlumla bu konuları tartışırken bir gün dedi ki, baba dedi, tamam sen bunları bize söylüyorsun da dedi, sen bunları hangi yaşında, bu olgunluğa dedi, sen de bu düşünceye de hangi yaşında ulaştın dedi. Şimdi o zaman düşündüm ki, demek ki biz gençlerimizden de şimdi hani bu şekilde düşünmelerini, bu şekilde davranmalarını beklememiz belki zor ama böyle bir ışık tutma anlamında, bu düşünceye en azından ulaşma anlamında bir ışık tutabilirsek diye zaman zaman aktarıyoruz. Onun için bazı düşünceleri yaşadığınız zaman uygulamalarınızda uyguladıktan sonra daha rahat anlayabiliyorsunuz ve daha rahat mutmain oluyorsunuz. Belki bunlar bize söylendi. Lise çağlarında, üniversite çağlarında anlatıldı ama biz bunları kendi hayatımızda yaşamadan o olgunluğa, o mutmainliğe ulaşamamıştık. Onun için sizler de belki hayat boyunca bunlar sizin aklınızın bir köşesinde olursa zaman zaman karşılaştığınız olaylarla ilgili bunların değerlendirmesini çok daha iyi yapacaksınız diye düşünüyorum. Onun için biz yine İslami bir düşünceye ulaşabilmemiz için kesinlikle İslam merkezli düşünmek ve İslam merkezli bir medeniyet kurmak gerekiyor. Bunun için de yönetici olduğum, ben ne emredersem onu yaparlar düşüncesiyle de hareket ettiğinizde de bu işler yürümüyor. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından buna örnek verecek olursak, biliyorsunuz yine Mekkeli müşrikler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme birçok eziyetler yaptıktan sonra bakıyorlar ki olmuyor. Onunla ilgili amcası Ebu Talib'e gelerek diyorlar ki, işte yeğenine söyle, işte bizden ne istiyorsa, krallık istiyorsa krallık verelim, para istiyorsa para, neyse teklif ediyorlar. Eğer krallıkla olacak olsaydı bu işler, Peygamberim hani biz zaman zaman diyoruz, ya ben şimdilik sesimi çıkarmayayım da, vali olunca veya işte başbakan olduğum zaman düzeltirim. Ama başbakan olunca da düzeltiyor işler. Demek ki bu iş o zaman gönül işi. Bu iş o zaman bir yerlere gelip makama geldikten sonra bu işi zorla yaptırmak veya bu işi zorla insanlara kabul ettirmek meselesi değil. Bir toplumu eğer değiştireceksek, onların inanç ve davranışlarını değiştireceksek, öncelikle bu konuyu kendimizin yaşaması ve bunu da örnek olarak topluma göstermemiz gerekiyor. Ve bu konuda Hazreti Ali radıyallahu anh'ın bir sözü var. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki, bu yöneticiler, valilerle ilgili bir mektubunda, valilerin sünnetleri, yöneticilerin sünnetleri yaşaması vaciptir diyor. Şimdi buradaki hassasiyet, yönetici anlamında bu sadece vali, komutan anlamında değil. Herkes aslında, hepimiz aslında bir yerlerde yöneticiyiz. Üç kişi yola çıktığımız zaman, üç kişinin birisi yine yönetici. Evimizde yöneticiyiz. İşte bulunduğumuz her ortamda birer yöneticiyiz. Onun için sünnetleri yaşamamız, sünnetleri öğrenmemiz bizler için vacip. Hükmünde Hazreti Ali radıyallahu anh böyle bir bizim için, yöneticiler için de böyle bir tavsiyesi var. Şimdi genellikle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamalarını yöneticilik hayatımızda ve diğer birçok hayatımızda örnek almamız gerekiyor. Ve bunu da kesinlikle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını öğrenirken de parça parça öğrenme gibi öyle bir hataya da belki düşmememiz gerekiyor. Şimdi bazen günümüzde değişik şekilde kitaplar çıkıyor. Diyor ki işte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı, gençliği veya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yöneticiliği veya savaşları. Aslında bir bölümünü bir bölümünden ayırdığımız zaman bütünsel anlamda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını tam değerlendiremiyoruz. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının bir bütün olarak öğrenilmesi bir bütün olarak yaşanması. Her yönüyle. Eğer yöneticiysen sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yöneticilikle ilgili bir hayatının kesitini öğrenmeye çalıştığımızda o zaman diğer nasıl bir baba olduğu, nasıl bir eş olduğu, nasıl bir imam olduğu, nasıl bir öğretmen olduğu, nasıl bir devlet adamı olduğu, nasıl bir büyükelçi olduğu, nasıl bir hakim olduğu, hakem olduğu, yani birçok yönüyle tam o zamanki hayat standartlarında, o zamanki yönetim anlayışı içerisinde baktığımızda bütün yönlerinin gözden kaçırdığımızda bir bölüm eksik olduğunda o bölüm kesinlikle günümüzün kapitalist veyahut da farklı anlayış veya düşünce sistemleri tarafından dolduruluyor. Yani bu da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını bütün olarak öğrenmek, bütün olarak yaşamayı gerektiriyor. Onu da zaman zaman işte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yöneticiliği, savaşları gibi konularla ilgili şöyle birkaç araştırma yapayım derken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en azından savaşlarını nasıl bir yöneticiymiş? Bakıyorsunuz böyle bir araştırmaya girdiğinizde eğer bütün anlamında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını değerlendiremiyorsa o zaman kesinlikle günümüzün olumsuz fikirlerinin etkisinde kalarak çok daha yanlış yönlere doğru gitme ihtimalimiz kalıyor. Ben şunu hayatımda yine gördüm. 40 yaşından sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını tekrar okudum. Şimdi İmam Hatip Lisesi'nde ve üniversitedeyken okuduk belki şey kitaplardan ama daha sonra 40 yaşından sonra tekrar okudum. Şunu gördüm. Aslında belki her 5 yılda bir, aslında her yıl Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını tekrar okudum. Çünkü her okuduğunuzda yeni bir bakış açısı, yeni bir anlayış, yeni bir düşünceyle ve hayatınızı yeni bir anlayış biçiminde yeniden şekillendirmeyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Hadis-i şerifleri okuduğunuzda ilk okuduğunuzda farklı anlıyorsunuz, daha sonra okuduğunuzda daha farklı anlıyorsunuz. Mesela biraz önce bir örnek vermiştim içeride şu sohbet ederken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yine elinizde bir fidan olduğunda kıyamet kopacağını bilseniz bile mealindeki o fidanı dikiniz mealindeki hadisini ilk okuduğumuzda bizim genellikle nedir? İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çevreye, ağaca değer veriyor. Anlayışıyla bakıyoruz. Doğrudur. Ama yönetici olarak belli bir şekilde belli bir yöneticilik yaptıktan sonra bu hadis-i şerifi okuduğumda şöyle bir düşünce. Dedim ki benim kıyametim nedir? Benim kıyametim günlük olarak saat 5'te mesain bitiyorsa o günkü benim kıyametim 5'tir. O gün eğer elimde benim bir iş varsa o işi yapmam gerekiyor. Şimdi diyelim burada saat 12'ye kadar veya belli bir saat buradayız. Eğer bu bir saat içerisinde yapmam gerekli olanlar neyse onu yapmam gerekiyor. Bu benim için böyle bir görev anlayışı olması gerekiyor. Hani bunu şu var, bu yorum bu şekilde doğrudur veya bu şekilde olması gerektir şeklinde söylemiyorum ama yönetim anlayışımızda veya eğitim anlayışımızda veya bizim hayat tarzımızda yeni bir yol çiziyor, yeni bir ışık oluyor, yeni bir düşünce, yeni bir sistem oluşturuyor. Ve şu var, eğer biz yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını gerçekten iyi bir şekilde yaşayabildiğimiz zaman, iyi bir şekilde öğrenebildiğimiz zaman hangi ortamda olursak olalım, hangi ortamda bulunursak bulunalım, oranın rengini, oranın konumunu da o düşüncemize göre, İslam merkezli anlayışa göre dizayn etme konusunda ve oranın rengini de o renkte kendi rengimizde boyama konusunda bir çabamız, bir gayretimiz ve Rabbimin de o konuda bizlere bir ihsanı, ikramı oluyor. Şimdi tabii yöneticilik anlamında biraz önce söylediğim yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin savaşlarıyla ilgili bakıyorsunuz bir Bedir Savaşı'nda yönetim anlamında insanlara veya emrinizdeki kişilere nasıl davranmanız gerekiyor, nasıl uygulamanız gerekiyor şeklinde yine kısa parça parça örnekler mecburen vereceğiz. Biliyorsunuz müşriklerden 3 kişi çıkıp karşılığında 3 tane savaş istediği zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o anda Bedir'de en yakını olan, en yakın akrabası olan 3 kişiyi gönderiyor. Ve düşünün, miktara bakıyorsunuz 300 kişiye 1000 kişi. Ve o savaş esnasında böyle bir güç dengesizliği var ve Müslümanlarla müşriklerin ilk karşılaşması ve sonuçta da teknik anlamda kapitalist mantıkla düşündüğümüz zaman bu savaşın kaybedilmesi matematiksel olarak bakıyorsunuz kaybedilmesi kesin bir gözüyle bakılıyor. Bizim anlayışımızda ben günümüz anlayışıyla değerlendiriyorum. Şimdi o zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu savaşı yönetirken en yakınlarını o zamanki tabirle ölüme şehit olmaya gönderiyor. Ve siz düşünün o zaman o andaki 300 kişinin psikolojik olarak, inanç olarak sizin arkanızda ne kadar duracağını, sizinle beraber nereye kadar gidebileceğini o anda böyle bir yönetim anlayışıyla o insanları, sahabeleri radıyallahu anh'ın nasıl etrafında toparladığını, nasıl yönlendirdiğini görüyoruz. Onun için yönetim anlayışımızda da bizim örnek alabileceğimiz gerçekten insanlar arasında bu şekilde adaletli bir şekilde davrandığımızda ne kadar başarılı olabileceğimizin buna benzer örneklerini görüyoruz. Yine Uhud Savaşı ile ilgili bir konuda da zaman zaman belki ders almamız gereken yönetim anlamında ibret almamız gerekiyor olan Uhud Savaşı'nda biliyorsunuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den dışarı çıkma konusunda Medine'den dışarı çıkmamayı teklif ediyor. Yalnız sahabe radıyallahu anh'ın genç olanlar diyor ki dışarıya çıkalım. Hani bu şekilde bir istişareden sonra dışarıya çıkmayla ilgili karar veriliyor. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem giriyor, zırhını giyiyor. O anda belli bir yaşın üzerindeki sahabeler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Diyorlar ki işte gençler ikna etmişler. Gençler hata yaptı. Siz ne emrediyorsanız o şekilde olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zırhını giyen bir peygamber savaşmadan çıkarmaz şeklinde bir ifadeyle yola çıkıyor. Şimdi yola çıkarken belli bir sayıda çıkılıyor ama biliyorsunuz 300 kişi münafık olarak terk ediyor. Daha sonra bunu anlatıyorum ki hani biliyorsunuz ama şimdi en son konuya geldiğimiz zaman yöneticilik anlamındaki o yöneticilik konusu gerçekten beni etkileyen bir konu olduğu için bu savaşı tekrar bir zihnimizde canlandırmayı ve Okçular Tepesi ile ilgili oraya belli bir sayıda okçuyu yerleştiriyor. Burayı hiçbir şekilde terk etmemelerini emrediyor. Ne olursa olsun terk edilmemesini emrediyor. Ve savaşın belli bir aşamasında savaş kazanılır gibi görüldüğü bir sırada okçulardan bir bölümü terk ediyor. Ve Halid bin Velid radıyallahu anh o zaman müşrikler ordusunda arka tarafından dolaşarak biliyorsunuz 70 civarında sahabenin şehit olmasıyla sonuçlanan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dişinin kırılması ve böyle bir sonuçla karşı karşıya geliyoruz. Şimdi günümüz şartlarında ben bunu değerlendiriyorum. İdareci olarak değerlendiriyorum. Şimdi idareci olarak nedir? Birilerine görev vermişsiniz. Bu görev hatta şu var. Daha ilk işin başında diyelim ki ben işte ilçe kaymakamıyım, valiyim. Ben bir şey söylediğim zaman oradaki bütün herkes bana demeli ki siz çok iyi düşünüyorsunuz. Nasıl emredersiniz öyle yapmamız gerekir. En iyisini siz düşünüyorsunuz demesi gerekiyor. Veya bu şekilde bir anlayış var. Ama o zamanki anlayışta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme itiraz ediyorlar ve Peygamberimizin fikrinin dışında dışarıda bir savaşa giriyor. İşte münafıklar terk etmişler, okçular tepesindeki okçular terk etmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası Hamza radıyallahu anh başta olmak üzere 70 sahabe şehit olmuş. Ve hemen ondan sonra biz soruşturmalara, incelemelere başlarız. Bir, bu okçular tepesini kimler terk etti? Niye terk etti? Bununla ilgili cezalar neyi gerektirir? Bunlarla ilgili işlemlere başlarız. Günümüzdeki sistemi anlattığımızda. Ve cezaları veririz. Onunla ilgili kimler sorumluysa bütün o sorumluları buluruz. Hepsine hemen hemen herkese ceza veririz. Ve ondan sonra deriz ki ne kadar iyi yaptık, herkesi de cezalandırdık. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbirisine herhangi bir şey söylemiyor. Ve Uhud Savaşı'ndan sonra nazil olan ayet 159'du galiba, değil mi? Ali İmran Suresi 159. ayet. Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah'tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi Allah'a tevekkül et. Ona dayanıp güven. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Şimdi aslında bu ayete baktığımız zaman tüm Uhud Savaşı'nın başından sonuna kadar nasıl yapıldığını ve daha sonra da neler yapılması gerektiğini gösteriyor. Şimdi biz ne derdik? Biraz önce yine buraya dönersek. Derdik ki artık bundan sonra beni yanılttınız. Hiç kusura bakmayın. Ben size şunu söyledim ama siz bana böyle dediniz. Sonuçta da biz şu kadar şehit verdik, savaşı kaybettik. Kusura bakmayın. Bundan sonra sizin fikrinizi sormuyorum gibi bir bizde bir anlayış oluşur. Günümüzde baktığımız zaman. Ama Rabbim bu ayette diyor ki yine istişare et diyor. Yani yanılmış olabilirler, hata olabilir. Ama istişareden vazgeçmemeyi emrediyor. Soruşturma açmamış. Diyor ki affet onlar, onların affedilmesini ve onlara herhangi bir şekilde soruşturma açmadığı için, affettiği için de yine Rabbimiz onlara yumuşak davrandın, eğer kötü davransaydın diyor, etrafından dağılır giderlerdi. O zaman biz yönetim anlayışımızda insanlar hata yaparken bunu eğer kasti yapmıyorsa, bununla ilgili herhangi bir şekilde kasıt yoksa, yine Allah için yaparken, yine Allah'ın rızasına uygun işler yaparken bir hata yapıldıysa, demek ki o hataları da idareciler olarak bizim affetmemiz, onlarla ilgili kesinlikle etrafımızdan dağılıp gitmesini engellememiz gerekiyor. Bu sadece yönetim anlamında değil, günlük hayatımızda da, eğitim anlamında da, her alanda da insanlarla bu şekilde bir iletişimle, bu şekilde bir affedicilikle, bu şekilde bir hoşgörüyle işlerimizi yapmamız emrediliyor diye düşünüyoruz. Ve sonuçta yine baktığımız zaman böyle bir İslam anlayışını, böyle bir İslam merkezli düşüncenin yine Allah'ın rengiyle boyanmanın ne kadar önemli olduğunu ve her toplumdaki her insan için ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha anlamış oluyoruz. Onun dışında tabii yöneticilik anlamında emanetin eline verilmesi. Bu da yine Mekke'nin fethinden sonra biliyorsunuz Mekke'nin anahtarının bir müşrikten, o zaman müşrik olan alınmasıyla ilgili bir konuda ihtilaf çıkınca Nisa suresinin 58. ayeti nazil oluyor. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında diyor hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Şimdi o zaman demek ki idareci olarak emanetin ehline verilmesi ve insanlar arasında. Şimdi zaman zaman bizim belki yanlışımız hani Müslümanlar arasında işte cemaat yani böyle bir yanlış bir anlayışa doğru da zaman zaman kayıyoruz. Ve hükmederken, insanlar arasında karar verirken inancıydı, düşüncesiydi. Bunlar bizim karar vermemizde etkili olan faktörler olmaması, emanet ehline verilecekse olmaması gerekiyor. Emanet konusunda bu şekilde davranmak gerekiyor. Evet. Evet, şimdi sorularla ilgili soru sormak isterseniz eğer şey olursa sorularla da geçmek için fazla şey yapmadan bir konuya da değinip ondan sonra sorulara geçebiliriz. Sonuç olarak şu var, yöneticilikte, siyasette, ticarette, bürokraside insanların maddi makamlarıyla kemalatlarının da eşit seviyede gitmesi. Şimdi belli zamanlarda belli şekilde bu işleri öğreniyoruz. Şimdi bürokraside diyelim ki kendi açımdan örnek veriyorum. Diyelim ki kaymakamlığa kadar belli bir kemalat anlamında, olgunluk anlamında, İslami yaşayış anlamında bir yaşayış anlayışımız ve bir İslami düşüncemiz oluşuyor. Biz bunu kaymakamlığa kadar rahat götürebiliyoruz. Eğer bizim kemalatımız, makamımızla beraber aynı seviyede, dengeli bir şekilde yükselmediği zaman bu kemalatımız aynı seviyede kalıp, diyelim ki vali olduğumuzda kemalatımız bizim vali olmayı kaldıramadığında bu defa bizim anlayışımız, bizim düşüncemiz tamamen dünyevileşme ve kapitalist bir anlayışla maneviyatımızı ve kemalatımızı da tamamen yok edecek şekilde kaplıyor ve farklı bir anlayış, farklı bir düşünceye kayıyoruz. Bunu ticarette şöyle örnek verelim. Bir bakkalınız var. Bakkalınız varken 5 vakit namazınız zamanında kılıyorsunuz. İbadetlerinizi yapıyorsunuz. İnsanlara her türlü yardım yapıyorsunuz. Hayatınızı kendiniz kontrol edebiliyorsunuz. İkinci marketiniz, üçüncü marketiniz, süpermarketleriniz oluyor. Ondan sonra bakıyorsunuz ki eğer kemalatınız da ekonomik anlamda o büyümeyle eşit şekilde büyümediyse bu defa o dünyevi işler, o dünyevileşme, o maddiyat tamamen kemalatınızı, olgunluğunuzu, manevi anlamdaki olgunluğunuzu kaplıyor ve o olgunluğunuz o dünyevi makamı kaldıramaz hale geliyor. Onun için kesinlikle dünyevi makamlarla, ekonomik anlamda, siyasi anlamda, bürokratik anlamdaki makamlarla, manevi anlamdaki kemalat da eşit seviyede gitmesi gerekiyor. Bunun için kemalatın belli bir şekilde devam etmesi için de İslami eğitimin, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatının biraz önce söylediğimiz sürekli okunması, bununla ilgili işte farklı insanların yapısına göre de farklı İşte cemaatler olabilir, farklı şeyler olabilir, tarikatlar olabilir. Yani insanların yapısına göre, insanların manevi anlamdaki hazzına göre de bu irtibatın devam etmesi, bu bağın, manevi alanı güçlendirecek bağın, kanalın her zaman için açık tutulması gerekiyor. Ve kesinlikle o bağ koptuğu zaman, o bağı kopardığınızda en fazla gördüğümüz, bürokraside olsun, siyasette olsun en fazla gördüğümüz, ticarette de aynı şekilde gördüğümüz maalesef manevi makamın, manevi kemalatın olgunlaşmasını engelleyecek. O bağı kopardığımızda, o bağı yok ettiğimizde hem dünyamızı hem de öbür dünyamızı mahvedecek ve hayatınızı artık başka insanların, başka sistemlerin kontrol ettiği bir hayat tarzı yaşamaya başlıyoruz. Onun için inanç ve değerlerimize uygun bir şekilde hayatımızı yaşayacak şekilde hayatımızı kontrol etmemiz gerekiyor. ve hayatımızı kontrol edecek şekilde dizayn etmemiz gerekiyor. Bu da yine en son söyleyebileceğimiz gibi İslami bir medeniyetle, İslami bir anlayışla, İslam'ın rengiyle boyamak oluyor. Evet. Sonra geçebiliriz.
Hocam, yanılmıyorsam Hazreti Ömer'in şöyle bir sözü var. Bir insana diyor, dininin %80'ini devleti yaşatır. Yani yöneticilerin dinin yaşanmasına çok büyük etkisi olduğunu söylüyor. Yani %80 azımsanamayacak bir adam. Sizler yöneticilik yapmış olarak, yani bizler bunu söz olarak biliyoruz. Bunun pratikte siz bu konuda neler söylersiniz? Yani bunlar mesela biraz önce dediniz ki biz vali olarak mesela cuma saatine toplantı koymamamız gerekiyor. Toplantı koyarsanız işte eğer öğretmenlerle alakalı bir toplantı yapılıyorsa bir şehirde 1000 tane öğretmen varsa 1000'inin cumaya gitmemesi manasının anlamına geliyor bu. Yani dolayısıyla bir yönetici 1000 tane insanın cuma kılmaması veya kılmasına vesile olabiliyor. Evet. Siz ne diyeceksiniz bu konuda?
Evet, zaten şu var, hani Hazreti Ali radıyallahu anh'ın hani sünnetleri yaşaması, bir yöneticinin sünnetleri yaşaması vaciptir hükmüne baktığımız zaman da gerçekten bu sadece hani insanların İslam'ı yaşaması, sünnetleri yaşaması anlamında değil. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini örnek olarak yaşayıp, örnek olarak diğer insanların da bu sünnetleri yaşaması ile ilgilidir. Yani önde olan bir insan her zaman örnektir. Ve yaptığımız birçok hatayı da zaman zaman İslam'a mal ediyorlar. Yani işte namazını kılıyor ama diye başlayan cümlelerle ve böyle bir sorumluluğumuz, böyle bir görevimiz de var. Onun için hani düzenlemelerin yapılmasında gerçekten devlet olarak kesinlikle İslam'a uygun şekilde yapılması gerekiyor. Şimdi örnek olarak hani eğitimci anlamında belki okullarımızda şu anda Kur'an-ı Kerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı Arapça ders olarak kondu. Ama siz bunu okullarda bir mescit yapmazsanız, okullarda bunun uygulaması haline getirmezseniz, eğer bu öğrenilen bilgilerin hayat tarzı olması haline getirmediğiniz zaman, hayat tarzı halinde yaşanmadığı zaman bu bilgilerin bir değeri yoktur. Yani onun için oradaki sistemi yaşayacak hayat tarzı haline getirecek şekilde dizayn edilmesi gerekiyor. Ve bu da herkesin bulunduğu ortamda bütün o ortamı, yani düşünün gittiğiniz yerde mescit yoksa mescidi açmanız lazım. Yönetici olarak. Bayanlar için, erkekler için neyse.
Yönetilen de talep etmesi gerekiyor.
Yönetilenin talep etmesini beklemek bence gerekmiyor.
Yok, beklemeyeceğiz ama yönetilenler de bir talepte bulunması gerekiyor, zorlaması gerekiyor.
Kapıları. Şimdi normalde belki öyle ama hani biz ben kendi açımdan düşünüyorum.
Siz de kendi
açınızdan düşünüyorsunuz. Hani öyle bir zorlamayı beklemeden kesinlikle gittiğimiz yerde bizim ilk görevlerimizden birisi insanların inanç ve ibadetlerini yaşayabilecek ortamların sağlanması. Sistemlerin sağlanması, saatlerin ona göre belirlenmesi, araların ona göre verilmesi. Şimdi düşünün, vali olarak, kaymakam olarak, vali yardımcısı olarak toplantı yapıyoruz. Namaz vaktinde bir mola vermemiz gerekiyor. Yani şimdi hani örnek ilk öğleyin 2'de başladık, akşam diyelim 5'e kadar devam edecek. Eğer siz akşam 5'e kadar devam ettiriyorsanız, arada 2'nin namazı sıkıntıya giriyor. O zaman siz yönetici olarak orada bir 15 dakika bir ara vermeniz gerekiyor. Ve bu araları da kendi inanç ve düşüncenize göre ayarlamanız gerekiyor. Şimdi sadece bu şekil anlamında değil, biraz önce örnek verdiğim davranışlar anlamında da, uygulamalarımız anlamında da. Şimdi biraz önce özellikle Uhud Savaşı gerçekten bizim, yani ben yönetici olarak benim hayatımda çok önemli bir nokta oldu. Ya bunu da okullarda bize anlatıldı bunlar. Uhud Savaşı belki 50 defa anlatıldı. Ama ne zaman ki işte Umre'ye gittiğimdeydi, Uhud'a ziyarete gittiğimde, Okçular Tepesi'ne çıktığımda oradan şöyle şehitliğe ve savaş meydanına bakarken Dedim ki biz Uhud'un neresindeyiz? Şimdi Müslümanlar olarak biz Uhud'un neresindeyiz? 300 kişinin içinde miyiz? Okçular Tepesi'nde bir görev verilip belli maddi menfaatler veya işte ganimet karşısında görevi terk eden insanlar içerisinde miyiz? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme herhangi bir zarar gelmesin diye etrafında pervane olmuş ve onun için şehit olan sahabeler içerisinde miyiz? Neredeyiz? Yani baktığımız zaman şu anda günümüzde de bunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleri bir bir yok edilirken biz ne yapıyoruz? Yani Uhud Savaşı'ndan çok daha çetin bir savaş içerisindeyiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerinin bir bir yok edilmesi demek, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kolunun, işte parmağının, ayağının yok edilmesi demek.
Sünnetleri yok olacağına ben yok olayım diyebilir miyiz?
İşte o anlamda sünnetleri yaşarken de bu inançla yaşamamız gerekiyor. Ve o zaman bulunduğumuz ortamda da biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yöneticiliği insanlığı nasılsa memurlarımıza, insanlara, bütün herkese o şekilde davranmamız gerekiyor. Öyle bir iletişim içerisinde olmamız gerekiyor ki bizim yaşadığımız İslam'la, bizim yaşadığımız İslam anlayışı insanlara etkileyip acaba bizim yaşadığımız İslam anlayışından hiç kimse etkilenmiyorsa, yönetici olarak da etkilenmiyorsa, o zaman biz o İslam anlayışımızı, o İslami yaşayışımızı tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de İslam aslında bizim bize dünyada bir faydası yoksa, İslami anlamdaki yaşayışımız bize dünyada bir faydası yoksa, ahirette de bir faydası olmayacak diye düşünüyorum. Çünkü bizi İslam dünya için, dünyadaki hayat tarzı için gelmiş, dünyadaki bir yaşam biçimi için gelmiş. Ve bütün dünyadaki bizim doğmadan önceden insanlık olarak bütün hayatımızı düzenleyen bir sistem. Ve bu yöneticilikte, aile babalığında, arkadaş ilişkilerinde, halk ilişkilerde, iletişimde her zaman için bizim uygulamamız gerekli olan bir sistem. Evet. Başka arkadaşlarımız da evet.
Hocam neyi hitap etmende?
İstediğiniz gibi rahat davranabilirsiniz.
Hocam biz de inşallah ileride üniversitelerde, liselerde, derneklerde, belki devletin bir kurumda en önemlisi evimizde yönetici olacağız. Siz de bir yönetici olarak bunlardan muhakkak sakının yahut bunları muhakkak yapın dediğiniz şeyler nelerdir bizim için?
Şimdi tabii yani her şey yine dayanıyor bizim anlayışımıza dayanıyor ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını yaşamamıza dayanıyor. Şimdi anlayışımız olarak aslında İslami anlayışımızı, İslami yaşayışımızı, İslami hoşgörümüzü kesinlikle kaybetmemek gerek. Yani bunları ayırmak belki şey değil, doğru değil. Yani İslami hoşgörü ve hoşgörüyle hayat tarzı her şeyiyle aslında İslam olması gerekiyor. Yani zaman zaman şöyle belki hatalar yapıyoruz. İslami iletişim diyoruz, İslami işte psikoloji diyoruz, İslam sosyolojisi, İslam bilmem. Aslında bunlar bizi hataya götüren anlayışlar ve terimler. Onun için sosyoloji dediğimiz zaman zaten İslam'dır. Psikoloji dediğimiz zaman İslam'dır. İletişim dediğimiz zaman İslam'dır. Yani her alanda ne söylersek söyleyin İslam'dır. İslam'ın dışında başka bir kelimeyle, terminolojiyle İslam'ı anlatmak ve yaşatmak çok doğru değil. Hani hayatınızda da kesinlikle hani günlük hayatımızda da her zaman biraz önce söylediğimiz gibi emaneti ehline verme konusunda kesinlikle adalet olmak, kesinlikle dürüst olmak, şeffaf olmak. Yani bunlar çok önemli ilkeler. Yani şeffaf olmak gerekiyor, adalet olmak gerekiyor, dürüst olmak gerekiyor. Yani evinizde de aynı şekilde, İlişkilerinizin aynı şekilde, yönetimde aynı şekilde. Evet. Evet başka. İkinci sıradan sırayla gelsek evet.
Kapitalist bir sistem içinde yaşıyoruz dedik ya hocam. Bu sistem ne kadar çöktü? Biz nasıl çökertebiliriz daha fazla?
Yani şu var, şimdi biz sistemi nasıl çökertiriz veya sistem çökecek çökmeyecek o bizim meselemiz değil. Biz kişi olarak İslam'ı ne kadar yaşıyoruz? Biz İslam'ı ne kadar yaşatıyoruz? Ondan sonrası bizim meselemiz değil. O Rabbimin takdiri. Biz İslam'ı yaşıyoruz. Biz hala şöyle bir olay. Zaman zaman görüyor. Hani tarih, İslam tarihinde de görüyoruz. Peygamberler tarihine baktığımız zaman bazı peygamberlerin hiç ümmetinin olmadığını görüyoruz. Demek ki mesele burada ümmetinin olması değil. Mesele burada sistemin çökmesi de değil. Mesele burada bizim İslam'ı ne kadar yaşadığımız, İslam'ı ne kadar yaşattığımız. Ha ondan sonra Rabbim çökerdi, çökmezdi, kapitalist sistem, o benim meselem, bizim meselemiz değil, o Rabbimin takdiri. Bizim görevimiz sadece İslam'ı yaşamak ve yaşatmak. Onun dışında sistem çöktüydü, çökmediydi, bizim düşüncemizin dışında olması. Evet.
İşi ilgilenebiliriz demiştiniz hocam. Bunu biz mesela sizin adınıza örnek veriyorum ben. Siz mesela bir kuruma bir görevli atılacağınızda en iyi bildiğiniz akrabalarınızdır veyahut yakın çevrenizdir. Bundan öncesini bilemezsiniz. Mesela Erzurum'daki bir vatandaşın huylarını olsun, becerilerini bilemezsiniz. Ama bu haksızlık da yapmış oluyorsunuz bir nevi. Burada ölçünüz ne olmalı?
Ölçünüz ne olmalı? Şimdi şöyle bir şey, genellikle yönetici olarak bir yere görev verirken talipliler arasında veya o işe gelecekler arasında araştırma yapabildiğimiz kadar araştırma yapıyoruz. Bu işin bu işi ne kadar yapabiliyor? Bu işe kabiliyeti ne kadar var? Bu işi bundan daha iyi yapacak kaç kişi var? Ve eşitler arasında bakıyorsunuz. Diyelim ki 3-4 tane eşit birbirine yakın olan insanlar çıktı. Bunlar arasında da tabii bir de şu var. Şimdi temel anlamda baktığımız zaman biraz önce söylediğimiz dürüstlük, ahlaklı olması, adaletli olması gibi temel değerler anlamında baktığımda eğer dürüst değilse, ahlaklı değilse ne kadar kabiliyetli olursa olsun o işin ehli değildir. Yine Hazreti Ali radıyallahu anh'ın bu konuda yöneticilerin insan atarken erdemli olmalarını ve bazı erdemlere sahip olmalarını öncelikle onlara tavsiye ediyor. Şimdi biz hemşericilik, cemaatçilik buna benzer birçok düşünceyi kafamızdan atmamız gerekiyor. Bu işi iyi yapabilecekler arasında Allah için kim iyi yapacaksa onu atayacağız. Onu getireceğiz. Ama şöyle bir sıkıntı da var, hani zaman zaman yaşadık, belki teknik anlamda diyelim şoför, yani daha önce görev yaptığım bir yerde bakıyorsunuz, düşünce olarak kamyonlu özel idare genel sekreteri yaptığım şeyde karşılaştığım bir olay, şoför alacağız iş makinalarına ve kamyonlara, 50-60 kişi alınacak. Şimdi her taraftan şeyler gelir. İşte şu alınsın, bu alınsın, neyse. Bir komisyon kuruyorsunuz. Bunların teknik anlamda kabiliyetlerini ölçüyorsunuz. Ve o kabiliyetler içerisinde 100 alan birisi bakıyorsunuz. Şoförlükle ilgili hırsızlığı yoksa, ahlaksızlığı yoksa, bir problemi yoksa onun ne kadar inandığı, ne kadar düşündüğü belki sizin o kamyon şoförü için çok önemli değil. 35 alan birisi ne kadar inançlı olursa olsun onu tercih ettiğinizde Allah korusun bir kaza yaptığında bir kişi öldüğünde onun katili olma konusunda da öyle bir sorumluluğunuz var. Şimdi hassas olan yerler, çok hassas bir yerde yakınınızda birisini atacağınız zaman ki ölçülerimizle daha farklı yerlerde atayacak olan ölçüler biraz daha farklı olması gerekiyor. Yani çok yakınınızda özel olarak paylaşacağınız birçok şeyiniz varken bir özel kalem müdürünüzü sizin inanç ve değerlerinize uygun, sizin şeyleriniz, yaşayacaklar içerisinde en iyisini atamanız lazım. Oraya hain birisini atadığınız zaman da sıkıntıya girersiniz. Yani onun için bu konularda böyle bir uygulamanın olması gerektiğini düşünüyorum. Benim hani İslami anlamda, İslami çerçevenin içerisinde kalmamız anlamında, evet. Buradan var mı? Evet.
Bitirelim mi? Yani, demiştiniz hocam, işte ahlaklı olması, işte dinine bağlı olmasına öncelikle bakıp sonra işin ne kadar ehemmiyetine sahip olduğuna bakarız. Ama sonra da hani onun sonrasında da mesela bir şoför olurken daha çok hani neye...
Ama yine ahlaklı şeyler var orada bakın. Belli değerler var. Erdem, ahlak şeyleri var. Hani bunları ihbar etmiyoruz. Evet. Yani eğer ahlaksızsa, toplumsal anlamda ahlaksızlık varsa onu değerlendirme içerisine kapmamızın çok Hazreti Ali radıyallahu anh'ın kamu görevleriyle atarken ahlaklı, erdemli belli şeyler var. Özellikler saymış. O özelliklere uygun olarak atanması gerektiğini söylüyor. Yöneticilere büyüklerinde o şekilde olmasını söylüyor. Eğer toplumda ahlaksız olarak biliniyorsa zaten siz onu kamuda görevlendirmeniz doğru değil. Yani kamuda görevlendirdiğiniz zaman kamu görevi yapacak insanlarda belli bir değerler olması gerekiyor. O değerleri ihmal etmememiz lazım.
Yani ehli değilse zaten vermeyeceğiz.
Tabii.
Vermezsiniz. Ehli de, olacaksa da bunların da yardım olması lazım.
Tabii o değerlere sahip olması gerekiyor. Yani şimdi kamudaki birisi ahlaki anlamda ahlaksız birisi ise o kamu gücünü kullanarak o ahlaksızlığını daha fazla yapar. Onun için o erdemlerin göz önünde bulundurulması gerekiyor. Yani Hazreti Ali radıyallahu anh'ın öyle bir yöneticilere tavsiyeleri var.
Evet de hocam, şimdi bir öğretmende öğretmen atacaksanız onda ahlakı vasıfların çok daha önde olmasını bekleriz. Ama dediğiniz gibi kepçecide çok da önemsemeyiz. Kepçe işini profesyonel yapsın.
Ama hırsız olmasın, işte toplumsal yani, ahlaki anlamda, genel anlamda evet, şeyler olmasın, hani toplum tarafından kötü bilinen birisi olmasın. Tamam.
Birisi kuyu kazacak, öbürü bir neslin kuyusunu kazacak. Yani
o örnek olacak,
yetiştirecek. Evet. Ya da neslin kuyusunu kazmış olacak. Onun için dikkat edin.
Ha, o anlamda. Yani söylemek istediğim hani bir öğretmende de öğretmen örnek olacağı için orada kesinlikle inanç ve değerlerimizi temsil edecek özellikle. Daha örnek olacak ön planda olması gerekiyor. Yani o anlamda söyledim. Yani hangi görev atanacaksa o göreve uygun erdemlerin olması ve ehliyetin olması. Erdemler ve ehliyet. İkisi aynı anda olması gerekiyor. Evet. Arkadan.
Hocam konuşmanızın başında eğer bugün İslam'ı yeniden dünyaya hacim kılmamız gerekiyorsa buna İstanbul'dan başlamamız etkili olacak demiştiniz.
Evet.
Biz de davetçiler olarak bu işi İstanbul'da yapacak arkadaşlar veya diğer Türkiye'nin diğer illerinde veya dünyanın başka yerlerinde yapacaklar olarak siz bir yönetici olarak bize nasıl tavsiyelerde bulunursunuz? Devletin imkanları bize ne sağlıyor? Biz bu imkanlardan nasıl yararlanabiliriz?
Şimdi şöyle bir şey. Gerçekten eğer yine İslami bir medeniyet oluşacaksa İstanbul'da bir İslam medeniyeti olduğu zaman İstanbul'da huzur, İstanbul'da gerçekten sıkıntılar giderildiği zaman Hakkari'de olay olmaz. Mısır'da olay olmaz. Şam'da olay olmaz. Yani İstanbul'u düzelttiğimiz zaman, İstanbul'da medeniyet oluşturduğumuz zaman dünyada medeniyet oluştur. İslam medeniyeti dünyaya hakim olur. Bu İstanbul gerçek, bilmiyorum, ben bir yıldır İstanbul'dayım.
Dünyanın kalbi İstanbul'da.
Yani İstanbul'dayım. Hani bu benim İstanbul'da gördüğüm bir böyle bir olay. Yani ve İstanbul'a tarih boyunca da kimler hakim olduysa, kimler medeniyet kurduysa dünyaya hakim olur. Ve bu medeniyet de yine İslam merkezli, İslam düşüncesiyle olacak. Şimdi devlet olarak, devletten nasıl bir destek beklenebilir? Şu anda devlet olarak bu işi kurmadan ziyade, bu işi sivil toplum örgütlerinin ve İstanbul'daki, İstanbul'da yaşayan belli değerdeki insanların bunu yapması gerekiyor. Ama İstanbul'da belli bir süre yaşadıktan sonra da eğer hani biraz önce söylediğim o kemalatla kemalatımızı olgunluğu devam ettirecek bağlantıları İstanbul'da kurarsak kesinlikle İstanbul'daki farklı bir hayat tarzına, farklı bir yaşayış biçimine doğru kayma ihtimali çok yüksek. Yani onun için bu işi devletin yapması söz konusu ne kadar olur? Devlet o konuda zaten zaman zaman yasalarla, yönetmeliklerle, desteklerle bunları sağlıyor ama asıl Müslümanların, inanan insanların bu konuda çok daha fazla işler yapması gerekiyor. Ve şu anda İstanbul'da biz bu konuda çok yeterli ve sorumluluklarımızı yerine getirdiğimizi ben düşünmüyorum. Ve biz İstanbul'daki yöneticiler olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinin ehemmiyetinin farkında değiliz. Yani bunun gerçekten İstanbul'u hedef göstermesinin anlamını çözebilmiş değil, farkında değiliz abi diye düşünüyorum ben. Onun için öncelikle bu işin kesinlikle halk tarafından, sivil toplum örgütleri tarafından çok ciddi bir şekilde bir medeniyet oluşturma, bir hayat tarzı oluşturma şeklinde dalga dalga yayılması gerekiyor. Evet.
Hocam peki İstanbul şu an İslam'ın tekrar direniş noktası olacaksa şu an iyiye doğru gitmekte mi yoksa tersine doğru gitmekte? Veyahut da biz İslam'a İstanbul'da ne zaman kavuşacağız? Çok uzun yıllar mı var? Yani sizin şahsi görüşünüzü merak ediyorum.
Evet. Şimdi ben yine arkadaşımızın dediği gibi arkadaşımız sorunca cevap verdim ya. Şimdi o konular aslında bizim konularımız değil.
Bizleri bekliyor.
Yok ya şeyi söylüyoruz. Bizim görevimiz bu İslami medeniyeti öncelikle kendi şahsımızda, kendi ailemizde, kendi çevremizde oluşturmak. Ve dalga dalga bu İslami medeniyetin yayılması. Ancak bu şekilde olabilir. Yoksa ya biz bu işi başardık, başaramadık, öyle bir sorumluluğumuz da yok. Öyle bir görevimiz var ama bizim öyle bir bu işi başaramadık diye bir sorumluluğumuz yok. Bu konudaki üzerimize düşen görevler neyse onları yapacağız. Ondan sonra da Rabbimin takdiri. Yani biz sefere çıkacağız. Zafer Allah'tan. İnancımız ve görevimiz bu. Yani biraz önce yine hani peygamberlerden bazı peygamberlerin ümmeti hiç ümmeti olmadan vefat eden peygamberler var. Demek ki görev nedir? Tebliğ etmek. İnanması, inanmaması o Rabbimin takdiridir. Evet.
Mesele İslam'ı ne kadar yaşamak ve ne kadar yaşatmak dediniz. Yani iyi yaşayabilmemiz için çocukluğumuzdan başlayarak Kur'an ve sünnet ekseninde eğitim almamız gerekiyor. Bu şu anki müfredatteki eğitimlerin tamamıyla yani değişmesi lazım. Bununla ilgili bir şey söyleyebilir misiniz?
Şimdi müfredatla ilgili şöyle bir şey, zaten hani biraz önce söylediğim gibi milli eğitimde hani belli konularda bir müfredata eklemeler yapıldı. Bundan sonraki iş tamamen işte Diyanet'e düşüyor, sivil toplum örgütlerine düşüyor ve bundan sonraki görevlerin büyük çoğunluğu da yine Müslümanlara düşüyor. Şimdi okullarda siz %100 dini bir eğitim, dini bir sistem getirmeniz artık günümüzde çok kolay değil. Ve orada belli bir açılım yapılır. Ondan sonraki takviyeler, ondan sonraki uygulamalar, işte sosyal doku gibi ve değişik sivil toplum örgütlerinin bu işe sahip çıkması ve bu işi ibadet niyetiyle, ibadet anlayışıyla devam ettirmeleriyle mümkün. Yani artık sadece milli eğitimde bu işin belli bir anahtarı diyelim ama bundan sonrası asıl hayat tarzının yaşanması için gerekli ortamları da sivil toplum örgütlerinin ve Diyanet'in bu konuda görev bildirmeleri gerekiyor ve bu konuyu o şekilde hayat tarzı haline getirmemiz gerekiyor. Ve şunu da söyleyeyim, aslında bu görev sadece hani sivil toplum örgütleri anlamında ama normalde hani imam hatipçesi mezunu bitirdi, imam hatipçesi mezunuyor. Daha sonra bu konuda belli bir camianın hani zaman zaman işte okuma, dinleme sohbetlerinde bulunduk ve daha sonra da bizim sosyal sorumluluk anlamında bunun gençliğe ve daha sizler gibi daha alttaki ve daha sonraki gençliğe de bunların aktarılmasıyla ilgili de bir sorumluluğumuz var. Aslında bizim en büyük eksikliğimiz bu sorumluluğumuzu yerine getirmiyoruz. Bu sorumluluğumuzun çok farkında değiliz. Yani sizin sorumluluğunuz nedir? Lisedeki ve daha alttaki belki gençlere örnek olmak, onlarla ilgili faaliyetlerde bulunmak. Üniversitenin üst şeylerindekiler sizlere. Yani hepimiz birbirimize bir şekilde örnek olmak, bir şekilde bilgilerimizi paylaşmak, bir şekilde hayat tarzı anlamında, İslam'ın hayat tarzı yaşama konusunda karşılıklı olarak bir bilgi alışverişi ve ortak yaşama kültürünü geliştirmek. Böyle bir hayat tarzı oluşturmamız gerekiyor. Ve bu konuda da bir eksikliğimiz olduğunu düşünüyorum. Benim şahsi anlamım. Yani bu konuda sorumluluğunu yerine getiren belki İstanbul'da onlarca, yüzlerce abimiz var. İşte bizler daha yeni yeni bu anlayışa sahip olmaya başladık. İnşallah faydalı oluruz yani. Ve ilk defa böyle bir şeyle ben İstanbul'da ve Anadolu'da zaten böyle bir şeyini bulunamadım ama İstanbul'da ilk defa böyle bir toplantıya geldim. Evet.
Hocam şimdi bir yönetici olarak zaman zaman önünüze bazı belgeler, dosyalar imza atmanız gereken kartta gelebilir. Gayri İslami olarak veyahut da kanun tarafından size dağıtılmış olan bazı maddeler olabilir. Şimdi Maide Suresi 44, 45 ve 47. ayetlere göre bir Müslüman olarak bu durumda, bu durum esasında nasıl hareket etmemiz gerekiyor veyahut da yöneticiler olarak?
Yani şimdi engelleyebiliyorsanız engelleyeceksiniz sonuna kadar. Yani zorluk çıkarmanız gerekiyor, zorluk çıkaracaksınız.
Yavaşlatacaksınız.
Yavaşlatacaksınız, engelleyeceksiniz ve onunla ilgili prosedürler daha ağırsa o prosedürü daha da ağırlaştıracaksınız. Sonuçta şu var, yasal anlamda uymanız gerekli olan bir yasa var. Ve o yasayı da ihmal ederek o zaman sorumlu ve suçlu duruma düşmemeniz gerekiyor. O dengeyi iyi ayarlamanız lazım. Ve böyle bir olayda da şu var, açılsa bile veya o konuya izin verilse bile onu çok sıkı takip edip o kuralları uygulamadığı zaman cezalarını vereceksiniz. O konuda da çok hassas olacaksınız. Yani şey bu ama
taviz
ama şu var, hani dediğim gibi yasal anlamda da bir görev yaptığınız yerde çıkan yasalara da uygulamadığınız zaman suçlu konuma düştüğünüzde de bu defa görev yapmanız, orada bulunmanız anlamında da sıkıntılı. Yani onu da artık, ya o zaman diyeceksiniz ki benim görevim buraya kadardı, ben artık gidiyorum. Veyahut da ben bu kadar zorluk yaptım, ya Rabbi artık beni bu konu aşıyor. Bundan sonrası sen bilirsin deyip Rabbimize teslim olacağız. Yapacak bu. Benim uyguladığım bu. Evet. Sizin de mi var?
Bir soru daha sorayım. Tamam. Hep merak etmişimdir. Vali ile belediye başkanı arasındaki fark nedir acaba?
Şimdi vali biliyorsunuz seçilmiş ve vali de atanmış.
Yönetim
tarzı olarak da aslında vali baktığınız zaman tabi yıllar itibariyle devletin ve kamunun uygulayıcısı ve herkesin valisi. Yani çıkan yasaları herkesi adaletli, eşit bir şekilde uygulama konusunda görevli ve bütün vatandaşlar anlamında da cezaevindeki hırsızın da camideki imamın da aynı şekilde valisi olma konusunda bir sorumluluğu var. Yani valilik anlamında haklarını verme konusunda eğer ikisine de su verilecekse ikisinin de suyunu vermek zorundasınız. İkisi de susuz bırakmayacaksınız. Öyle bir sorumluluğunuz var. Ya siyaset, belediye başkanları daha çok oy veren vermeyen gibi aslında belediye başkanlığından sonra belki şey ama biraz daha siyasi düşüncelerinin ağır bastığı bir yönetim anlayışı. Belediye başkanları da o şekilde. Ama valilik tamamen toplumdaki insanları adaletli bir şekilde hakların verilmesini sağlamak.
Hocam sizinle fotoğraf çekmek istiyorum.
Sorular var herhalde. İlk soru alabiliriz. Evet. Sorular.
Ben bitti zannediyorum.
Evet, bir soru alalım.
Hocam sorudayken ben aziz arkadaşımızın sorduğu şeyle ilgili sizin söylediğiniz şeyden yararak bir şey anlatmak istedim de.
Evet, görürsünüz.
Bir tane polis memuru görevini yerine getirirken ifade ederken hep işte yattığında rüyasında Hızır Aleyhisselam'ı görüyor. İşte böyle güzel rüyalar görüyor. Bunu böyle birkaç yıl devam ediyor. Bundan sonra artık Hızır Aleyhisselam'la veya da büyük insanlarla, büyük alemlerle daha çok beraber olabilmek için görevinden istifa edip bırakıyor. Dolayısıyla şu heyecanla bırakıyor. Yani onlarla daha çok görüşürüm, daha sık muhabbet ederim düşüncesiyle. Bıraktıktan sonra da artık eskiden olan o şeyinin kalmadığını da artık onları göremediğini anlamaya başlıyor. Hiç daha göremiyor mesela bunları. Dolayısıyla bir gün çok yalvarıyor, yakarıyor. Sonra tekrar mesela Hızar Esnam yanına gelip diyor ki ne oldu diyor, şikayet mi ediyorsun diyor. Tabii ki ben diyor seninle görüşmek için, daha fazla görüşmek için görevimi bıraktım diye ifade ediyor. Hızar Esnam diyor ki sen bıraktın ama diyor senin yerine göreve gelen kişi bak bakayım nasıl biri diyor. Yani o da gidiyor bakıyor, zalim, zulümkar birisi, hak yiyen birisi. Senin diyor böyle bir şey yapmış olman ondan daha önemli bir şey değildir diyor. Aynı şekilde git görevine başla diyor. Tekrar başladığında bunu görmeye devam ediyor yani. Hani böyle bir şey de ortaya girebilir.
Yani o dengeyi iyi sağlamak lazım.
Evet. Tamam hocam. Eğitim konusu açılınca ben bir gündem yapmadan olmayacağım. Çünkü eğitimi ben oluk okul, oluk kaynaklanan bir problemimiz olarak görüyorum. Şimdi benim 8. sınıfa giden kardeşim var. Ve yine yaşları, benzer yaşlarda olan akrabalarım var. Ben bunların kitaplarını incelediğim zaman onlara örnek gösterilen kişiler olarak aile tipi, insan hakları ya da demokrasi gibi değerlerin daha çok batıdan merkez alınarak gösterildiğini, İslami bir merkezde eğitim verilmediğini görüyorum. Bu benim çok ilgilendiriyor, üzülüyorum. Böyle bir nesil yetişiyor. Biz devlet namına bu ciddi bir sıkıntı değil mi bu? Bizim önümüzde çok büyük engeller doğuruyor çünkü. Yani siz bu konuları ne düşünüyorsunuz, ne yapılabilir? Bir değerlendirseniz.
Evet işte hani bizim şeyimiz şu, sorumlu olarak görevli olduğumuz yerde İslam merkezli düşünme ve İslam merkezli yaşamamız gerekiyor. Şimdi o kitapları yazanlar veya şu anda o kitapları müfredata hazırlayanlar da işte sizin gibi böyle belki İstanbul'da belli yerlerde bu sıralardan geçti. Birçok imam hatip mezunu kişiler.
Hocam hepimiz, şuur önemli.
İşte şuur da işte belki dediğim gibi biz o kemalatla makam mevki ve sorunu İslam merkezi düşünmeme, İslam merkezi yaşamama gibi bir şeye kapılıyoruz süreç içerisinde. O kitabı hazırlarken de aslında İslam merkezi düşünüp İslam merkezi hazırlanması gerekiyor. Bunu da şu var, belki günümüzde öyle bir şey ki İslam merkezli düşünürken hani özellikle genel anlamda toplumun şeyinde ayet, hadis anlamında değil ama konuşmalarımızda terminoloji kullanırken daha çok hani şey kullanıp genel terminolojiyi kullanıp ama İslam mantığını vermek, İslam anlayışını vermek gerekiyor.
Yalnız hocam arkadaşın sorduğu soru başlı başına bir seminer konusu.
Seminer konusu da ama hani onu söylüyorum. Hani evet, evet. Orada sıkıntı hani şu var. Sıkıntı yine bizim sıkıntımız. Yine
çözecek olan da biziz.
Yine çözecek olan yine biziz. Çünkü oraya gelen arkadaşlarımız da düşünün o müfredatı hazırlayanlar da bu sıralardan geçti.
Hocam, evet. Yalnız ben bu konuda yani bizim bu geçtiğimiz sıralardan geçtikten yani illaki birçok geçmiş ama bazılarının hocam bunu kasıtlı yaptığına inanıyorum.
Yok şey yani, söylüyorum. Şimdi bu işi karar verenler, karar verenler şimdi düşünün milli eğitimdeki birçok yerdeki arkadaşlarımıza bakın. Hemen hemen hepsi farklı şekillerde bu şekilde belli yerlerde, belli yurtlarda, belli gruplarda, belli cemaatlerde okuyarak gittiler. Hepsi hemen hemen öyledir. Şu anda bakın yani bir bürokrasideki şeye. Yani o zaman asıl meselemiz maneviyatımızı, olgunluğumuzu, kemalatımızı geliştirecek kanallarla bağlantımızı kesmememiz gerekiyor. Bütün mesele bu. Yani o bağlantıyı kestiğiniz anda başka bir kanal bağlanıyor. Şimdi hani hayatta hiçbir boşluk, hayat boşluğu affetmez. Birisi o şekilde o boşluğu doldurur. Biliyorsunuz, kuraldır bu. Eğer sizin hattınız kesildiyse mecburen o hat başka bir hat tarafından beslenecek. Onun için o manevi olgunluğu sağlayacak o bağlantı, bu bağlantı insanların yapısına göre biraz önce söylediğim farklı bağlantılar olabilir. Bu bağlantılar devam etmesi gerekir. İnsanların yapısı nedir? Cemaattir, tarikattir, işte sohbettir, neyse yani. Okumadır, buna benzer. O bağlantı koparmamak gerekir. O bağlantı koparmadığımız zaman o kemalatla görev ve sorumluluk aldığımız yerde bizim yeni bir bakış açısına ve oradaki sorumluluğumuzla ilgili yeni bir değerlendirmemize ve İslami anlamdaki sisteme katkımıza ne kadar bağlantımız devam ediyor, o kadar fazla katkımız oluyor. Bağlantı kestiyse bu sefer kapitalist sistemin veya farklı düşüncelerin bağlantısıyla o sistem doluyor ve biz de ona göre orada davranmaya başlıyoruz. Onun için o şu andaki bağlantılarınız çok önemli ve bu bağlantılarınızın sizi belli bir düşünceye ulaştıran bu bağlantıyla bağlantınızı koparmamanız önemli. Benim şimdiye kadar gördüğüm, ne zaman bu bağlantıyı kopardıysa, hani zaman zaman bizim hayatımızda da mesela 28 Şubat süreci gibi bir süreç yaşadık. O dönemde zaman zaman bağlantılarımız koptu. Ne zaman bağlantımız koptuysa vücut kimyamızda bozulmalara şahit olduk. Çünkü bağlantı farklı kanallardan bağlantılar girmeye başlayınca, farklı düşünceler girmeye başlayınca düşünce yapımızda bile zaman zaman bozulmalarla karşı karşıya olduğumuzu şu anda daha iyi görüyoruz.